Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 53.
Onu görecek misin diye sordu sonunda. Bilmiyorum. Buradan kaçmak için özellikle evinize gelmedim. Bence artık ilişkilerimiz eskisi gibi olamaz. Bunun için bir neden görmüyorum ben. Akrabalık bağlarımızın dışında birbirimize karşı dostluk ve saygı duyduğumuzu düşünmeme izin ver, dedi Stepan Arkadievich. Alexei'nin elini sıktı. Bu kötü kuşkularının doğru olduğunu kabul etsek bile ne seni ne de onu yargılamak aklımdan bile geçmez. Ayrıca da ilişkilerimizin değişmesi için bir neden görmüyorum. Şimdi senden istediğimi yap, karımı görmeye git. Peki ama olaylara farklı bakıyoruz, dedi aynı soğuk tavırla. Neyse, artık bundan söz etmeyelim. Peki ama neden gelmek istemiyorsun? Örneğin bu akşam yemeğe gel. Karım seni bekliyor. Rica ederim, gel. Özellikle de onunla konuş. İşsiz bir kadındır o. Tanrı aşkına dizlerine kapanıp yalvarıyorum sana. Madem bu kadar istiyorsunuz geleceğim, dedi Alexey Alexandrovich içini çekerek. Konuyu değiştirmek için her ikisini de ilgilendiren bir konuya geçti. Genç yaşına karşın çok önemli bir yere atanan Stepan Arkadievich'in yeni şefinde. Alexey Alexandrovich aralarında birçok konuda anlaşmazlık bulunan Kont Anichki'yi sevmemişti hiç. Şu anda da memurlukta yenilgiye uğrayan biri olarak yüksek yere atanmış bir memura karşı duyması olağan sayılan bir nefret beslemekten kendini alamıyordu. Peki onu gördün mü, diye sordu Alexey Alexandrovich kin dolu bir gülümsemeyle. Evet, dün mahkemeye geldi. İşini iyi bilen ve çok çalışkan birine benziyor. Kuşkusuz, ama çalışkanlığını neye harcıyor acaba? Bir şey yapmak için mi, yoksa daha önce yapılanı yeniden yapmak için mi? Ülkemizin en büyük derdi yönetimin kırtasiyeciliğidir ve bu kişi de bunun en değerli temsilcisidir. Doğrusu onda ne gibi kusurlar olduğunu bilmiyorum, düşüncelerini de bilmiyorum ama iyi biri, diye karşı çıktı Stepan Arkadievich. Yanından geliyorum, gerçekten hoş bir insan. Birlikte yemek yedik ve ona şey yapmayı öğrettim, bilirsin ya, portakallı şarabı. Çok serinletici bir içkidir. Hayret, nasıl yapılacağını bilmiyordu, çok hoşuna gitti. Yo, gerçekten eşsiz bir çocuk. Stepan Arkadievich saatine baktı. Aman tanrım, saat 4 olmuş. Daha dolgu işine gitmem gerek. Rica ederim yemeğe gel. Gelmezsen karımla beni ne kadar üzeceğini bilemezsin. Alexey Alexandrovich kayınbiraderini gelişinden çok farklı biçimde geçirdi. Söz verdim geleceğim, dedi üzgün üzgün. Yaptığım bu özveriyi çok takdir ettiğimi bilmelisin. Umarım pişman olmazsın, dedi Stepan Arkadievich gülümseyerek. Pardesüsünü giyip eliyle uşağın başına dokundu. Gülmeye başladı ve çıktı. Kapıya dönerek, saat 5'te değil mi? Özellikle Redingot'la gel, diye bir kez daha bağırdı. 9. Saat 5'i çalmış, ev sahibi göründüğü zaman birkaç konuk çoktan gelmişti bile. Stepan Arkadievich merdivende karşılaştığı Bay Petsov, Sergey Ivanovich Koznişev'le birlikte eve giriyordu. Oblonskilerin dediği gibi Moskova aydınlarının iki ana temsilcisiydi bunlar. Her ikisi de kişilikleri ve zekalarıyla çok saygıya değer kişilerdi. Aşağı yukarı hiçbir konuda anlaşamamalarına karşılık birbirlerine saygı duyuyorlardı. Anlaşmazlıkları düşüncelerinin farklı olmasından değil de aynı partiden olmalarından kaynaklanıyordu. En azından rakipleri böyle düşünürdü. Aralarında pek fark yoktu. Soyut tartışmalarında onları uyuşmazlıktan çok uyuşmaya yönelten hiçbir şey olmadığından her konuda yalnızca anlaşmazlık içinde kalmayıp düzeltilemeyecek yanlışları yüzünden uzun süredir birbirlerini kızmaya, birbirleriyle alay etmeye alışmışlardı. Stepan Arkadievich yanlarına yaklaştığı zaman havanın güzelliğinden söz ederek içeri giriyorlardı. Çoktan gelmiş olan Oblonski'nin kayınpederi Prens Alexander Dmitrievich Çerbatski, genç Çerbatski, Trovtsin, Kitty ve Karenin salondaydılar. Stepan Arkadievich o yokken salonda işlerin iyi yürümediğini gördü. Çocukların yemeklerini odalarında yediklerini düşünen, gri ipek bir giysi giymiş olan Darya Alexandrovna, kocası olmayınca konuklarını nasıl canlandıracağını bilemiyordu. Tümü de orada toplanmış, ziyarete gitmiş papaz karıları gibi şaşkın şaşkın oturuyor, susup kalmış gibi görünmemek için konuşmaya çalışıyordu. Saf Trotsin bu ortamdan rahatsız olmuş gibiydi. Stepan Arkadievich'i karşılarken eti dudaklarında beliren bir gülümsemeyle, "Eh dostum, beni burada ne de hoş insanlar arasında bıraktın ya, Chateau de Fleur'de içki içmek daha hoşuma giderdi benim," der gibiydi. Yaşlı prens oturmuş Karenin'le gizlice alaylı alaylı bakıyordu. Stepan Arkadievich onun hemen çiğ balığına çağrılır gibi onuruna konuk çağrılan bir devlet adamına layık bir ad yakıştırdığını anlamıştı. Konstantin Levin göründüğü zaman kızarmamak için kendini tutan Kitty kapıya bakıyordu. Karenin'le tanıştırılmamış olan genç Çerbatski alınmamış gibi görünmeye çalışıyordu. Karenin Petersburg'da bayanların da bulunduğu akşam yemeklerinde zorunlu olduğu gibi resmi elbise giymiş beyaz kravat takmıştı. Stepan Arkadyevich onun yüzünden yalnızca sözünü tutmak için geldiğini ama bunun onun için zor bir görev olduğunu anladı. Stepan gelmeden önce tüm konuklardaki soğuk tavrın nedeni onun varlığıydı. Stepan Arkadyevich salona girince geciktiği için önce özür diledi. Bütün gecikmelerin nedeni olarak göstermeye alıştığı prensin onu yine alıkoyduğunu söyledi. Prusya'nın Rusyalaştırılması konusu açılarak Alexey Aleksandrovich ile Sergey Koznişev'i bir araya getirdi. Peskov da onlara katıldı. Oblonski, Trotsky'nin omzuna vurarak kulağına bir nükte fısıldadı, onu karısıyla yaşlı prensin yanına bıraktı. Sonra Kitty'nin güzelliğini övdü. Ardından da Şçerbatski'yi Karenin'e tanıştırdı. Kısacası herkesi öylesine rahatlattı ki salon cansız görünüşünden sıyrılıverdi. Konuşmalar canlandı, ateşlendi. Yalnız Konstantin Levin eksikti. Ama onun yokluğu tam yerindeydi. Çünkü Stepan Arkadyevich yemek salonundan çıkarken Porto ve Keres şaraplarının Leve'den değil de Depret'ten gelmiş olduğunu dehşetle fark etti. Arabacıya hemen Leve'ye gitmesini buyurdu. Bu iş bitince de salona girmeye hazırlandı. Yemek salonunda Konstantin Levin'le karşılaştı. Gecikmedim ya. ''Hiç gecikmez misin sen?'' dedi Stepan koluna girerek. ''Evin çok kalabalık mı? Kimler var?'' diye sordu Levin. Elinde olmadan kızarmıştı. Eldiveniyle şapkasının karlarını temizliyordu. ''Tümü bizimkiler. Kitty burada. Gel, seni Karenin'le tanıştıracağım.'' Stepan Arkadyevich liberal olmasına karşılık Karenin'le tanıştırılmanın nedenli gurur okşayıcı olduğunu biliyor, bu yüzden de en iyi dostlarına bu zevki tattırıyordu. Oysa Levin şu anda kendisine verilen onuru değerlendirecek durumda değildi. Ana yolda gördüğü o kısacık anı saymazsak Kitty Vronsky ile karşılaştığı o unutulmaz geceden bu yana görmemişti. İçinden bu akşam onunla burada karşılaşacağını bildiği halde düşüncelerinde özgür olabilmek için kendisini bunu bilmediğine inandırmaya çalışmıştı. Şimdi ise onun burada olduğunu öğrenince içinde öyle büyük bir sevinç ve korku duymuştu ki soluğu kesilmiş, kafasındaki bir yığın şeyi söyleyememişti. Nasıl acaba o? Nasıl acaba? Eskiden olduğu gibi mi yoksa arabada gördüğüm gibi mi? Ya Darya Aleksandrovna gerçeği söylediyse? Lütfen Karenin'le tanıştır beni, dedi güçlükle. Kararlı ve umutsuz adımlarla salona girdi. Onu hemen fark etti. Ne eskisi gibi ne de arabada görmüş olduğu gibiydi. Bambaşkaydı Kitty. Korkmuş, çekingen, sıkılmış gibi görünüyordu. Bu durumu onu daha da çekici yapıyordu. Salona girdiği anda Levin'i görmüştü. Onu bekliyordu, mutluydu. Ama Levin, ev sahibesine yaklaşıp da ona yine baktığı an heyecanı öylesine arttı ki neredeyse ağlayacaktı. Kızardı, sarardı, yine kızardı, sonra onun yanına gelmesini bekleyip dudaklarını belli belirsiz kımıldatarak öylece kaldı. Dudaklarının hafifçe titremesi ve gözlerinde bakışlarına daha da parlaklık veren o buğu olmasa, konuştuğu zamanki gülümseyişi oldukça sakindi. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Umutsuz bir kararla Levin'in uzattığı eli soğuk eliyle sıktı. ''Siz beni görmediniz ama ben sizi gördüm.'' dedi Levin sevinçle. ''Gardan Yerguşova'ya giderken gördüm sizi.'' ''Ne zaman?'' dedi şaşırarak. Levin yüreğinin sevinçle dolup taştığını hissederek ''Yerguşova'ya gidiyordunuz.'' diye yineledi. Böylesine duyarlı bir yaratığı canlandıran duyguların saflığından nasıl da kuşku duyabildim. Evet, Darya Aleksandrovna gerçeği söylemiş galiba diye düşündü. Stepan Arkadyevich kolundan tutup Karenin'in yanına götürdü Levin'i. Tanıştırmama izin verin. Sonra adlarını söyledi. Alexey Aleksandrovich soğuk bir tavırla Levin'in elini sıkarken sizi yeniden gördüğüme çok sevindim dedi. Demek tanışıyorsunuz diye şaşkınlıkla sordu Stepan Arkadyevich. Trende 3 saat birlikte olduk dedi Levin gülümseyerek. Ama maskeli balodan çıkarmış gibi merakla ayrıldık birbirimizden. En azından ben öyleydim. Ya evet lütfen dedi Stepan Arkadyevich yemek salonunu göstererek. Beyler salona geçip masaların başına yaklaştılar. Masaların üzerlerinde 6 çeşit vodka, yanında küçük gümüş bıçaklarla ya da bıçaksız bir o kadar peynir, değişik havyarlar, ringa balığı, her çeşit konserve ve kızarmış küçük Fransız ekmekleri bulunuyordu. Erkekler vodkaların ve mezelerin önünde duruyorlardı. Sergey Ivanovich Koznişev, Karenin ve Peskov arasında konuşulan Polonya'nın Ruslaştırılması konusu yemeği beklerken eski hızını yitirmişti. En soyut ve en ciddi bir tartışmayı sona erdirmek için hiç beklenmedik bir anda ortaya ince bir espri atarak tartışanların heyecanlarını yatıştırmayı herkesten daha iyi bilen Sergey Ivanovich yine aynı yola başvurdu. Alexey Aleksandrovich, Polonya'nın Ruslaştırılmasının yalnızca Rus yönetiminin bu ülkede uygulamaya koyacağı yüksek ilkelerle gerçekleşebileceğini kanıtlamaya çalışıyordu. Peskov ise bir ulusun başka bir ulusu kabul edebilmesi için öteki ulustan olan insanların nüfusça daha yoğun, daha kalabalık olması gerektiğini savunuyordu. Koznişev bazı kısıtlamalar getirerek her iki düşünceyi de onaylıyordu. Salondan çıkarken tartışmaya son vermek için gülümseyerek şöyle demişti. Yabancı halkları Ruslaştırmak için bir tek yol vardır. Olabildiğince fazla çocuk yapmak. Benim düşüncem budur. Bu konuda kardeşimle ben kötü davranıyoruz. Sizlere gelince beyler, Stepan Arkadyeviç, özellikle siz gerçek yurtseverler gibi davranıyorsunuz. Kaç çocuğunuz var? Diye sordu ev sahibini. Neşeyle gülümseyerek ona küçük bir kadeh uzattı. Başta Stepan Arkadyeviç olmak üzere herkes gülmeye başladı. Peynir yiyerek ve kendisine uzatılan küçük kadehe beğendiği vodka doldurarak ''Evet evet, en iyi yolu budur.'' dedi. Bu şaka tartışmayı neşeli bir biçimde sona erdirdi. ''Bu peynir fena değil, ister misiniz?'' diye önerdi Oblonski. Sonra Levin'e döndü, sol kolundaki pazusunu yoklayarak ''Hala spor yapıyor musun?'' diye sordu. Levin gülümsedi, kolunu kastı, Stepan Arkadyeviç'in parmaklarının altında çelik gibi sert ve yuvarlak bir çıkıntı ince kumaşın altından kalktı. ''Ne pozu, Samson gibi.'' Avlanma konusunda fazla bilgisi olmayan Alexey Alexandrovich, ayağı avlamak için insanın çok güçlü olması gerek, dedi. Peyniri alarak örümcek ağı gibi incecik ekmek dilimlerini bölmeye başladı. Levin gülümsedi. Fazla güç gerekmez, bir çocuk bile ayıyı öldürebilir. Ev sahibesiyle birlikte masadaki mezelere yaklaşmak için bayanların önünde hafifçe eğilerek biraz uzaklaştı. Kitty durmadan kayan mantarları bir çatalla boş yere yakalamaya çalışırken beyaz elini açıkta bırakan danteli silkeleyerek ''Sizin orada ayı var mı?'' diye sordu. Sözleri çok sıradanmış gibi görünüyordu ama o bunları söylerken sesinin tonu, dudaklarının, gözlerinin, ellerinin her hareketi Levin'e çok anlamlı görünüyordu. Kitty'nin sözlerinde bir yalvarma, içini açma, çekingen ve sevecen bir okşayış, bir söz, bir umut, açık bir aşk ilanı vardı. Levin'in mutluluktan soluğu kesiliyordu. Hayır, av için Tver iline gitmiştik. Dönüşte trende eniştenize, daha doğrusu eniştenizin eniştesine rastladım, dedi gülümseyerek. Çok tuhaf bir rastlantıydı bu. Neşeyle tatlı tatlı gece uyuyamadığını, kısa kürküyle Alexey Alexandrovich'in bulunduğu kompartmanına nasıl girdiğini anlattı. Konduktör bir atasözüne karşın giysime bakarak beni dışarı atmak istedi. Ama o zaman ben üste çıktım. Adını unutuverdiği Karenin'e dönerek, ''Siz de kısa kürkümü görünce beni kovmak istemiştiniz. Ama yine de benden yana oldunuz. Bu yüzden minnettarım size.'' dedi. Alexey Alexandrovich mendiliyle parmak uçlarını silerek, ''Genellikle demir yollarında yolcuların yer seçme hakları iyice belirsilmez.'' dedi. Levin neşeyle gülümseyerek konuşmasını sürdürdü. ''Hakkımda kararsız olduğunuzu anladım.'' dedi. ''Kürkümü unutturmak için hemen ciddi bir konuşmaya girişiverdim.'' Bir yandan ev sahibiyle konuşan Sergey Ivanoviç, bir yandan da kardeşini dinliyor ve ona yandan bakarak ''Bugün zafer kazanmış gibi görünmesinin nedeni nedir acaba?'' diye düşünüyordu. Levin'in kendini mutluluktan uçacakmış gibi sandığından haberi yoktu. Levin, Kitty'nin kendisini dinlediğini, onu dinlemekten hoşlandığını biliyordu. Bunun dışında hiçbir şey ilgilendirmiyordu. Bu odada, hatta bütün dünyada yalnızca kendisi ve Kitty vardı. Baş döndürücü bir yükseklikte olduğunu hissediyordu. Oysa aşağıda, çok uzakta, iyi yürekli, sevinli Karenin, Oblonski ve ötekiler vardı. Stepan Arkadyeviç sakin sakin, hiç sezdirmeden, sanki masada başka yer yokmuş gibi yaparak Kitty ile Levin'i yan yana oturttu. ''Buraya gelip otursana.'' dedi Levin'e. Yemek listesi Stepan Arkadyeviç'in çok meraklı olduğu yemek takımları kadar seçkindi. Marie Louise çorbası çok nefisti. Çorbanın yanındaki ağızda eriyiveren küçük börekler çok güzeldi. İki uşakla kravat takan Matyev ustaca ve sessizce servis yapıyordu. Yemek her yönüyle çok başarılıydı. Kimi zaman genel, kimi zaman özel de olsa konuşma hiç kesilmedi. Yemeğin sonunda konuşma öyle koyulaştı ki beyler masadan kalkıp Alexey Alexandrovich'i bile coşturan konuşmalarını salonda da sürdürdüler. 10. Bir tartışmayı sonuna dek götürmekten hoşlanan Peskov, biraz haksız olduğunu hissettiğinden Sergey Ivanoviç'in sözünü kestiğini anlayıp görüşünde direnmiyordu. Çorba içilirken Alexey Alexandrovich'e, ''Nüfus yoğunluğunu hiçbir zaman tek başına düşünmedim ben.'' dedi. Alexey Alexandrovich acele etmeden ağır ağır, ''Bence hepsi aynı kapıya çıkar.'' diye yanıt verdi. ''Bana göre en büyük etkiyi en ileri ulus yapacak.'' ''Bütün sorun burada.'' diye bağırdı Peskov kalın sesiyle. Öylesine rahat ve çok konuşuyordu ki sözlerine ruhunu katıyor gibiydi. Ama asıl sorun bu işte. Üstün gelişme nerede var? İngiliz mi, Fransız mı, Alman mı? En gelişmişi hangisi? Kim ötekini ulusallaştıracak? Ren bölgesinin Fransızlaştığını görüyoruz. Bu Almanların daha aşağı olması mıdır? Diye bağırdı. Hayır, burada başka bir yasa var. Bence etkili olan yan, gerçek bilgiye sahip olan yandır, dedi Alexey Alexandrovich, kaşlarını hafifçe kaldırarak. Peki ama gerçek bilginin belirtisi olarak neyi gösterelim, diye sordu Petzold. Bu belirtilerin bilindiğini sanıyorum, dedi Alexey Alexandrovich. İyice biliniyor mu, diye araya girdi Sergey Ivanovich, hafifçe gülümseyerek.
Ayrım sonu.